Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 32. ayrım. Doğru, dedi Stone. Yani bunları yapmıyor muydunuz?
Hayır, yapıyoruz.
Pekala, dedi Stone yavaşça. O zaman problem nedir?
İyi açıklayamadığımın farkındayım. Bu yüzden masa başında değil de ellerimle çalışıyorum sanırım.
Sakin ol Judy, dedi Chapman yardımcı olmak için.
Uzman ağacı çoktan kontrol etmişti ve sağlıklı olması için açık bir reçete vermişti. Çukura girerken de bakmıştı ama sadece taşınma stresi ona zarar verdi mi, vermedi mi diye. Toprak ve beslenme planı çoktan hazırlanmıştı.
Yani çukuru bırakmanın bir anlamı yoktu mu demek istiyorsun, dedi Stone.
Tam olarak yoktu. Şeridi ve işaretleri koyduktan sonra çukuru o şekilde bırakmanın saçma olduğunu düşünmüştüm. Yani ya biri içine düşseydi?
Düştü zaten, dedi Chapman.
Her neyse, ben hala garip olduğunu düşünüyorum.
Çukuru açık bırakmanızın nedenini nasıl açıkladı Sykes?
Açıklama yapmadı. Personel şefi o.
Ajan Gross geldiğinde hepiniz soruları cevaplamak için orada mıydınız?
Kısmen. Ama sonra Bay Sykes'la onlar çıktılar.
Ve sanırım siz hepiniz oradayken çukurun açık bırakılma nedeni sorulmamıştı.
FBI ajanının bu konuya değindiğini hatırlıyorum. Ama o anda Bay Sykes işe dönme vaktimizin geldiğini söyledi ve geri kalan sorulara kendi cevap verdi.
Diğer işçilerin de çukurun açık bırakılmasına dair şüpheleri var mı?
Kendilerini işe adamış iyi insanlardır ama aynı zamanda emirleri dinlerler ve üzerine çok fazla düşünmezler. Sanırım ben biraz daha bağımsızım ve Sykes'ın size söylediklerini duyunca bunları bilmelisiniz diye düşündüm.
Sen doğru şeyi yaptın Judy, dedi Chapman.
Dönmem gerek.
Tamam, dedi Stone. Bu bize çok yardımcı oldu. Ama kimseye bundan bahsetme.
Donohue başıyla onayladı. Endişeli bir ifade vardı yüzünde.
Sizce Bay Sykes yanlış bir şey mi yaptı?
Bunu bulacağımızdan emin olabilirsin, dedi Stone.
Bölüm 68.
Kiliseden çıktılar ve parka geri döndüler.
Yani şimdi George Sykes da bir şüpheli, dedi Chapman. Bu işe bulaşmamış biri var mı?
Böyle bir söylenti için bir kişiden daha fazlasına ihtiyacımız var, dedi Stone.
Oliver, Oliver!
Dönüp baktılar. Alex Ford onlara doğru geliyordu. Chapman'a dönüp hızla, bırak ben konuşayım, dedi Stone.
Merhaba Alex, dedi arkadaşına dönerek.
Bana neler olduğunu doğru düzgün anlatacak mısın? Dedi Alex. Sesi keskindi.
Özür dilerim Alex. Gizemli göründüğümü biliyorum. Ama bunları bilmen iyi bir fikir mi bilemiyorum.
Artık böyle mi oldu? Sadece isim olarak mı deve kulübünün üyesiyim?
Hayır, öyle demek istemedim. Ama artık bir görevim ve sorumluluğum var ve...
Bu durum Annabelle'i, Harry'i ve Ruben'ı işin içine katmanı engellemedi, değil mi?
Onların bir rozeti de yok, görevi de.
Ama benim var.
Bütün bunların basit şeyler olmadığını biliyorum.
Ah, oldukça basit. Sen beni tamamen aradan çıkardın.
Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşlığımızın her şeyden üstün olduğunu sanıyordum.
Stone tam bir şey söyleyecekti ki sustu. Önce Chapman'a, sonra Alex'e baktı.
Haklısın Alex. Bu samimi itiraf, gizli servis ajanının sinirini yok etmiş gibiydi.
Tamam, biraz ilerleme kaydettik, dedi Stone. Ama yeterli değil. Hislerim bana zamanımızın azaldığını söylüyor. Ve sana karşı bu kadar uzak durmamın bir nedeni de hassas bir görevde olman.
Bir nedeni.
Evet, gerisi tamamen benim beceriksiz arkadaşlığımda. Üzgünüm.
Bana şunu söyleyebilir misin? Endişelenmeli miyim? Yani, başkan için.
Ona karşı belli bir tehdit yok, eğer bunu soruyorsan. Buna yemin ederim.
Başkanla Camp David'de buluştuğunuzu duydum.
Evet, onunla özel bir konuşma yapmam gerekiyordu.
Peki, kibar cevaplar verdi mi?
Verdi. Aslında çok şaşırtıcı bir biçimde kibardı.
Ruben hala hastanede herhalde.
Evet, ölüme çok yaklaşmıştı Alex, çok.
Bize yardım etmemiz için izin vermeye seni biz zorladık, Oliver. Biz hepimiz kocaman adamlar, kadınlarız. Yine de benim belli sorumluluklarım var. O hatayı bir daha yapmayacağım. Arkadaşlarını her şeyde koruyamazsın.
En azından onları zor durumlara sokmayı bırakabilirim. İlerleme olduğunu söyledin. Neler olduğunu bulmanız yakın mı?
Evet, evet yakın.
Durum kötü mü? Stone cevap vermeden önce Chapman'a baktı.
Sanırım evet, çok kötü.
O zaman dikkatli ol ve eğer yardım edebileceğin bir şey varsa ben buradayım. Alex döndü ve uzaklaştı.
İyi bir adam, dedi Chapman.
Evet öyle. Alex'le her konuştuğumda onun gibi bir arkadaşım olduğu için ne kadar şanslı olduğumu ve onu hak etmeyecek kadar değersiz olduğumu hissediyorum.
Onlar da senin için aynı şeyi düşünüyorlardır eminim.
Sence öyle mi?
Bence değil.
Peki Bay Sykes hakkında ne yapacağız şimdi? Doğrudan mı gideceğiz, daha kurnaz bir şey mi yapacağız?
Hem doğrudan hem kurnazca.
Bunu nasıl başaracağız?
Şu anda bir şeyler düşünüyorum. Aklıma başka bir şey geldi.
Öldürülen Latinleri biliyorsun.
Evet, Lloyd Wilder işin içinde değildi.
Latinlerin hepsi içindeydiler.
Ne?
Annabelle potayı indirdiklerini gördüğünü söyleyen adam yalan söylüyordu.
Ama Lloyd Wilder'ın da işin içinde olduğunu düşünüyordun.
Fikrini ne değiştirdi?
Onun işin içinde olduğundan şüphelendim.
İkna olmamıştım. Ama düşününce şüphelerimin yanlış olduğunu anladım.
Neden?
Annabel ve Rube'un ağaç çiftliği arayan yabancılardı. Ve bu adamlardan biri, John Kravitz dışında birilerinin potayı indirdiğini gördüğünü söyledi kendi isteğiyle.
Evet,
hepsi oyundu.
Basket potasının olduğu binayı görmüştük.
En yakın binadan 15 metre uzaktaydı. Karanlıkta ve merdivenin üzerinde birinin yaşını veya boyunu söylemek imkansızdır.
Peki, bu adam nereden biliyordu John Kravitz'ten daha ufak ve yaşlı olduğunu?
Doğru.
Ve adamın merdivenin altına bile gelmeden gittiğini söylemişti Latin.
Ve bu kritik bilgiyi öğrendikten kısa bir süre sonra Annabel ve Ruben saldırıya uğradılar.
Yani sence komplo muydu?
Bence daha bara girmeden önce Annabel ve Ruben'un kim olduğunu biliyorlardı.
Ve sonra öldürmeye mi çalıştılar?
Anahtar kelime çalıştılar. Ruben'ın iki kez vurulduğunu biliyorum. Ama ikisi de hayati yaralar değillerdi. Bence bilinçli olarak böyle yaralanmıştı. Ruben'ın da en az onlar kadar cesur olduğunu biliyorum. Ama ellerinde makinalı silah olan adamların üzerine tabanca ile giderek hiçbir yere varamazsın. Geri de çekilmezlerdi bu durumda. Bütün şartlarda Ruben ölmüş olurdu.
Yani onun yaşamasına izin verdiler mi demek istiyorsun?
Böylece gelip ne duyduklarını anlatacaklardı bize.
Başka bir dolap, başka bir zaman kaybı.
Olaydan sonra da Latinler vurularak öldürüldüler.
Yine oyun.
Bizi gerçekten uzaklaştıracak başka ipuçları.
Ayrıca birileri evi temizliyor, dedi Chapman.
İçindekileri öldürerek.
O da var.
Haklısın. Ülken Türkiye kulun etrafını iyi sarıyor.
Adam kendini öldürmeden önce herkesi öldürecek.
Belki de.
Peki Sykes? Dedi Chapman.
Evet, şimdi sırada Sykes var.
Bölüm 69.
Ama Sykes'ı bulamadılar. Öğlen arasından sonra dönmemişti ve kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Parkı ve etrafındaki yerleri araştırmışlardı.
Stone cep telefonunu çıkardı ve Ashburn'e durumu bildirdi.
Judy Dunhu'dan duyduklarını da anlattı. Ben bir ekip çıkartırım. Çok uzağa gitmiş olamaz, dedi Ashburn.
Stone telefonunu kaldırdı ve Chapman'a baktı.
Bu iş hiç hoşuma gitmedi.
Hep bir adım önde olmalarını mı kastediyorsun?
Yine kandırıldığımı kastediyorum.
Dunhu'nun bizimle konuşmaya geldiğini görmüş ve paniklemiş olabilir.
Neden arabaya binip yol üzerinde arama yapmıyoruz? Belki yürüyerek bir yerlere gidiyordur.
Arabaya bindiler ve Beyaz Saray'ın doğu kısmındaki Pennsylvania Caddesi'ne döndüler.
Olay olduğu sırada iki blok gitmişlerdi.
Silah sesleri duyuldu.
Şehrin her zamanki seslerinden gayet net ayırt edilebiliyordu.
Caddedeki insanlar bir yere sığınabilmek için koşuyor ve çığlık atıyorlardı.
Trafik durmuştu, korna sesleri yükseliyordu.
Stone ve Chapman arabadan inip ileri doğru koşmaya başladılar.
Yaklaşan siren sesini duydular. arabadan arabaya koşup içerilerine bakıyorlardı. Siren sesi daha da yaklaştı. Bir başkası da ona katıldı. Chapman arkasına baktı. İki polis arabası trafiği yararak onlara doğru geliyordu. Stone da bunu gördü ve adımlarını hızlandırdı. Silahını almak için ceketine uzandı. Chapman da trafiğin diğer tarafında hızlandı ve Stone'un yaptıklarını takip etti. Sonunda trafiği tıkayan yere ulaştılar. İki araba küçük bir kaza yapmış gibi duruyordu. Ama Stone çok daha fazlasının olduğunu hissetti. Yaşlı bir adam öndeki arabaya yaslanmıştı ve çok sarsılmış görünüyordu. Korkmuştu da. Stone yere baktı. Adam caddeye kusmuştu. Stone adama yaklaşarak rozetini gösterdi ve "Bayım, sorun nedir?" diye bağırdı. Adam arkasındaki arabayı işaret etti. Arabaların tamponları birbirine geçmişti. Stone arabanın plakasını kontrol etti. Hükümete aitti. Stone'un içi karardı. Arabanın içine baktı. Lanet olsun. Chapman da diğer taraftan içeri baktı. Aman tanrım. İki polis arabası da gelip durdu ve içinden mavi üniformalı adamlar indi. Stone ve Chapman'ın silahlarını gördüler. Onlar da kendi silahlarını çektiler. Polis! Diye bağırdılar. Silahlarını Stone ve Chapman'a doğrultmuşlardı. Stone ve Chapman rozetlerini kaldırıp polislere gösterdiler. Federal ajanlar, burada bir cinayet var. FBI bu adamı arıyordu ama birileri onu daha önce bulmuş. Polisler öne doğru geldiler. Stone'un kimliğini kontrol ettiler ve arabaya baktılar. Sykes sürücü koltuğuna yaslanmıştı. Ön cam çatlamıştı. Adamın alnında bir kurşun deliği vardı. Kan ve beyin parçaları dışarı sızıyordu açık yaradan. Bunu gördükten sonra diğer sürücünün kusmasının normal olduğunu düşündü Stone. Chapman ön koltuktaki cep telefonunu gördü. Bir mendil yardımıyla telefonu aldı ve arama listesini kontrol etti. 10 dakika önce biri aramış, gizli numaradan. Belki teknisyenler bulabilirler. Stone başıyla onayladı ve etrafına bakındı. Tamam. Adam bir telefon aldı ve hızla yola çıktı. Adama tuzak kurdular. Bu yoldan gideceğini bir şekilde biliyorlardı ve gelip ateş ettiler. Stone ileriye bakıyordu. Atışın nereden yapılmış olabileceğini tahmin etmeye çalışıyordu. "Bizim ne yapmamızı istersiniz?" dedi polislerden biri. Stone konuşurken ileri bakmaya devam ediyordu. "Destek isteyin ve olay yerini güvenli hale getirin." Cep telefonunu çıkarıp Ashburn'u aradı ve bilgi verdi. Telefonda bir sürü kızgın şey söylendi. Siniri yeterince geçtikten sonra "Hemen destek gönderiyorum. Kolumbiya bölgesi polisiyle işbirliği yapacağız." dedi Ashburn. Stone telefonu kapadı. "Destek geliyor." "Araştırmaya nereden başlamak istiyorsun?" diye sordu Chapman. Kaldırımda duran bir kadın koşarak yanlarına geldi. 20'li yaşlarındaydı, dizleri yırtık bir kot giymişti. Sağ elinde iPhone, sol elinde alışveriş poşeti vardı. "Beyefendi, hanımefendi." Dönüp baktılar. Caddenin epey aşağısındaki binaya işaret etti. "Yürürken şu binaya bakıyordum ve bir ışığın parladığını gördüm. Sonra da araba kazası oldu. Bence o bina. Ateş oradan edildi." "Hangi kat olduğunu söyleyebilir misiniz?" dedi Stone hızla. Kadın binaya bakarak sessizce saydı. 6. Yani öyle sanıyorum. Başka siren sesleri de duydular. Destek geliyordu. Stone ilk iki polise kendilerini izlemelerini söyledi. Binaya doğru koşarken Ashburn'u arayıp bu yeni gelişmeyi bildirdi ve adresi verdi. Stone silahını kaldırdı ve olabildiğince hızlı koşmaya başladı. Bakışları 6. kattaydı. Başka bir ışığın daha parlamasını bekliyordu. Bölüm 70. "Ateş edenlerin hala binada olduklarını düşünmüyorsun değil mi?" dedi Chapman, binanın girişine ulaştıklarında. Kapıyı açıp içeri girdiler. Stone polislerden birine ön tarafı, diğerine ise yan tarafı tutması için emir verdi. Chapman'ın sorusunu cevaplamadı. Yanlarına gelmekte olan güvenlik görevlisine rozetini gösterdi. "Bu binada muhtemel bir keskin nişancı var. Şüpheli ya da yanında garip bir şekilde bir çanta taşıyan kimse gördünüz mü bugün?" Güvenlik başını iki yana salladı. "Öyle birini görmedim ama günlük işlerimi henüz bitirdim. Birileri içeri gizlice girmiş olabilir. FBI yolda. Burada başka girişiniz var mı?
Bu tarafta. Koridordaki bir kapıdan çıkardı onları.
Bu koridorun aşağısında, sağda. Yan taraftaki yük indirip bindirme yerine açılıyor.
Stone ve Chapman çıkarken, ''Benim de sizinle gelmemi ister misiniz?'' diye bağırdı adam.
''Hayır, burada kal. Ön tarafta bir polis var. Bir şey olursa ona git.''
''Tamam, iyi şanslar.''
Stone ve Chapman kapıdan çıkıp koridorda ilerlemeye başladılar. Biraz ilerlemişlerdi ki Chapman Stone'un kolunu tuttu.
''Ne?'' dedi Stone.
''Şu güvenlik görevlisi.
Ne olmuş?
Normalde eldiven takarlar mı güvenlikçiler?''
Stone birden ürperdi. Geri döndü ve geldikleri yöne koşmaya başladı.
Kapı kilitlenmişti. Chapman kilidi ateş etti ve kapı açıldı. Güvenlikçiden hiçbir iz yoktu. Dışarıdaki polis adamın çıktığını ve yola doğru gittiğini söyledi. Binanın yan tarafını korumasını emrettiğinizi söyledi ve Chapman ve Stone adam lafını bitirmeden koşmaya başladılar. Güvenlik görevlisinin üniformasını bir çöp konteynerinin yanında buldular. Stone ve Chapman etrafa bakındılar.
''Bizden en fazla birkaç saniye önde olabilir.'' diye fısıldadı Chapman.
''Sayende,'' dedi Stone. ''Eğer sen fark etmeseydin.''
Chapman hızla vurdu Stone'a.
Stone yere düştü ve kurşun konteynerin yanına isabet etti. Chapman yere yatıp nişan aldı ve ateş etti. Atışları binanın kenarına isabet ediyordu ama ateş eden kişi çoktan gitmişti.
Stone doğruldu ve o da aynı noktaya nişan aldı.
''Bir şey gördün mü?'' dedi kısık sesle. Chapman başını iki yana salladı. Gitti. Ön taraftaki polis silah seslerini duyunca koşarak geldi.
''Yere yat!'' diye bağırdı Chapman.
Adam dizlerinin üzerine çöktü ve o şekilde konteynerin arkasına geçti.
''Destek geldi!'' dedi.
''Siz iyi misiniz?''
Stone doğruldu ve Chapman'a baktı.
''Onun sayesinde iyiyim.''
Chapman omuz silkti. Aslında yetenekten çok şanstı.
Ne olursa olsun kurşun tam beynime girecekti.
Üçü birlikte dikkatli bir şekilde yoldan aşağı yürüdüler.
Araba seslerini duyunca adımlarını hızlandırdılar.
Bir sonraki kavşağa geldiklerinde ne arabadan ne de nişancıdan eser yoktu.
Stone ve Chapman aşağı doğru koştular. Sonra yavaşça geri geldiler. 32. ayrımın sonu. Sayfa 374. Devamı 33. ayrımda.